Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Hadi aşağıdan 3 noktanın yanındaki yayını paylaş tuşunu kullansın Periskop izleyicileri, yayını paylaşsın onlar oradan. Ben de sosyal medyadan Twitter üzerinden yapayım, herkesi çağırayım, diyeyim ki gelin hadi ya konuşalım. Konuşalım, konuşmak dışında seçeneğimiz yok. Eğer konuşmazsak çünkü hepiniz aynı şeyi hissediyorsunuz muhtemelen. Oynatmaya bir iki saniye kaldı artık. Çünkü hayat, sadece hayatın üzerimize girişinden bahsetmiyorum yalnız. Sadece bu değil derdimiz. Benim anlatmaya çalıştığım hikaye şu. Bugün yayın boyunca da anlatacağım hikaye. Aslında biz ne kadar yalan söylemeye müsait bir topluluk haline getirildik. Biraz bunun üzerine konuşalım istiyorum. Çünkü üst üste yaşananlar, duyduklarımız, bize anlatılanlar, bize söylenenler öyle bir yere getirip bırakıyor ki yaşantımızı, önümüzde iki yollu bir seçenek kalıyor. Bir tanesi bu yalanlara inanıp yalanların peşinden gitmek, bununla birlikte geçici bir mutluluğa gark olmak ama ne kadar devam edeceğini hiçbirimiz bilmiyoruz tabii. Çünkü dediğim gibi yalan. Diğeri bu yalanın karşısına çıkıp yok kardeşim öyle olmuyor bu işler, bak doğrusu bu demek. Dün yayın sırasında aslında pek çoğunuz gördünüz, ben de gördüm fakat sizler de takdir edersiniz ki yayın sırasında çok sayıda mesaj geliyor ve her birini burada doğruymuş gibi, gerçekten olmuş gibi değerlendirmek çok sağlıklı bir şey değil. Çünkü eğer öyle yapacak olursak bir yandan troller de çalıştığı için çok sayıda mesajı buraya yollayarak aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar onlar da. Onların da söyledikleri aynı şeyler. Böyle bir şeyde biz de gerçeklikten kopabiliriz. Dün yayın başladığı sırada herhalde bir 10. 15. dakikası falandı. Bu arada Periskop'ta hala sorun varmış. Yani olabilir, Periskop bu. Artık sorunla baş başa yürüyen bir sistem zaten. Pek çok izleyici de soruyor neden bırakmıyoruz diye. Cuma günü unutturmayın, dertleşme yayınında sorunun da yanıtını alalım, olur mu? Ben söyleyeyim size, anlatayım gerekçemi. Pek çok izleyici yazdı. Dediler ki EBA sistemi çözdü, çöktü. Nasıl çöktü? Uzaktan eğitim sistemi var ya, çocuklar evde oturuyorlar hani böyle izliyorlar, bir kısmı izliyor. Biz geçen hafta içinde konuştuk, yayınlanan raporlar eşliğinde hem eğitim uzmanlarının yayınladığı raporlarla hem OECD ülkeleri arasında yapılmış toplam genel bir çalışmayla aslında pek çok çocuğun, %50'nin üzerinde çocuğun bu eğitimden sağlıklı yararlanma şansı yok Türkiye'de. Ya tabletleri yok, ulaşacakları dizüstü bilgisayarları yok, ya aynı şekilde bazılarının televizyona ulaşımı mümkün değil. Ama o çocuklar, bazıları çalışıyor. Onu da görmek lazım. Bazıları da çalışıyor çocukların. Bu çocukların bunları görme şansı yok. Ama ona rağmen yapılıyor. Deniyor ki, haklı da olabilir. Deniliyor ki şu anda bu salgın koşulları içinde yapılacak daha iyi bir şey yok. Bütün dünya bu sistemi uyguluyor. Yani Finlandiya'ya da baksan aynı şeyi yapıyor. Avustralya'da da benzer bir sistem uygulanıyor. O zaman şunu yapacağız biz de. Bunun sağlıklı şekilde yürümesini sağlayacağız ve uygulayacağız sistemi. İlk bakışta mantıklı değil mi? Dün ben ikinci yayına geçerken arada baktım. Söylenen şey şuydu. EBA sisteminde takılmalar oluyor. Ama ikinci aşamaya gelindiğinde çocukların hiçbirinin sisteme kabul edilemediği, yani girip oradaki dersi izleme şansları olmadığını gördüm. Ama nasıl çözülecek, ne yapılacak diye bakılırken sistem kendi içinde bir toparlanma yaşadı. Ama bu arada giden gitti elbette. Oysa biz biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Yani ayın 21'i itibariyle, bugün daha 3. gününe gidiyor. Okul öncesi eğitim ve 1. sınıf öğrencileriyle hala hazırda eğitimlerine devam eden 12. sınıf öğrencilerinin şu dakika itibariyle eğitime fiziken katıldığını, diğerlerinin uzaktan katıldığını biliyoruz. Twitter'dan kaynaklanan bir sorun zaten Necla Hanım. Asıl sorun Twitter'da, yani Periskop'a bağlı değil. Periskop bir Twitter uygulaması bu arada, onu da altını çizelim. Tabi haliyle bu sorunun soru olarak yöneltileceği kişi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Biliyorsunuz kendisi özellikle bu göreve getirildiği zaman, ki 2 yılı geçti, 2 yıl önce Temmuz ayında yapılan o hani podyum toplantısıyla, gelin bakalım işte bakanlarım falan diye tanıtılan o toplantıyla Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilmişti. 2 yıl boyunca aslında kendisine en çok kredi açılan bakandı. Doğrusunu da teslim etmek lazım. Neden? Çünkü diğer bakanların tanınırlığı çok yokken Bazıları tabii biliniyordu. Mesela Kültür ve Turizm Bakanı biliniyordu. Çünkü turizm sektörünün göbeğinden getirilmiş otel sahibi bir insandı. Sağlık Bakanı tanınıyordu. Çünkü hastane sahibi bir insandı. Ama Milli Eğitim Bakanı aslında kendisinin de dershaneleri olmasına rağmen, okulları olmasına rağmen sektör çalışanları tarafından daha önce kullanılan Milli Eğitim Kongrelerinde fikirleriyle ortaya çıkmış, eğitimin yönlenmesi açısından çok fazla öneri dile getirmiş insanlardan bir tanesiydi ve çok fazla kredi açılarak göreve başladı. Gerçekten herkes şunu söylüyordu. O günlerde burada yaptığımız yayınları siz de açıp izleyebilirsiniz. Yani bu sektörün içinden gelen bir insan, ayrıca mesela eğitim muhabirlerinin, eğitim editörlerinin çok iyi tanıdığı isimlerden bir tanesi. Yani bu bize ne getirir, neyi anlatır daha çok? Bir, ulaşılabilir bir insan. İki, konuşulabilir bir insan. Günaydın sevgili Bülent, hoş geldin. Ulaşılabilir bir insan. Ama aradan geçen iki sene bize gösterdi ki ulaşılması bir şey ifade etmiyor. Çünkü hayatımızda bir şey değişmiyor. Çünkü biz 3 sene önce, yani o göreve gelmeden 1 yıl önce büyük bir tartışma yaşamıştık ve denilmişti ki bize TEOG kaldırılacak. Bir gece katıldığı bir canlı yayında Türkiye'yi tek başına yöneten insan demişti ki ben sevmiyorum bu sınavı, kaldıralım. O günün Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı demişti ki zaten biz hazırız. Hazırız, çalışıyoruz biz. Ben de ertesi sabah yayında demiştim ki yalan söylüyorsunuz. Öyle bir çalışmanız yok. Sadece gece talimatı aldınız ve şimdi yapmaya çalışacaksınız. Ama kendi çalışanlarınıza zulmediyorsunuz. Çünkü böyle bir hazırlık yok. Ve sistemin içinden bir tuğla çekeceksiniz. Doğruluğu, yanlışlığı tartışılır. Ayrıca tartışılmalı. Kalkması gerekiyor mu? Bence de kalkması gerekiyor. Ama devam eden bir sistemin içinde değil. O tuğlayı çektiğiniz zaman bütün sistem çökecek. Ve biz bir sonraki yıl, tam da bu atamanın yapılacağı dönemden bir ay öncesinde falan aşağı yukarı gördük ki o tuğla çekildi. TEOG sınavı kaldırıldı. Çocuklar sınava 10 gün kalana kadar başlarına ne geleceğini bilmediler. Ne yapacağız ya? Gireceğiz mi? Girmeyecek miyiz? Girmeyeceğiz diyenler çoktu. Gireceğiz diyenler başka bir grubu sürüklüyordu. Neyse, o badire atlatıldı. Nasıl atlatıldı? İnsanlar konuştu mu üzerinde? Bu tartışma yapılmadı. Çünkü Türkiye'de bugün yönetenlerin yurttaşlara bakışını özetleyen cümleyi o olaydan 3 sene sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha dün akşamüstü kurdu. Dedi ki her zaman yaptığımızı yapalım. Hani lafımın içinden cımbızla cümle çektiniz. Hayır, böyle bir şey yapmadık. Bakın söylediğiniz. Dünkü EBA'daki uzaktan eğitim sistemindeki çöküş kendisine sorulduğu zaman dedi ki, bu arada ben haberi Sabah gazetesinden özellikle okuyorum ki hani iktidar yanlısı bir gazete bile böyle vermiş. O EBA'daki yoğunluk diye veriyor. Yoğunluk çökme mi? Aşk olsun. Ya çökmedi ki. Biraz yoğunlaştı sadece. Soruldu kendisine, dedi ki bu bizim için olumlu bir haber. Bu bizim için olumlu bir haber. Çünkü inanılmaz bir talep var. Yani bunun Türkçesi şu. Siz çok sayıda insan girdiniz ve çöktü. Girmeyin. Oysa kafası çalışan herkesin aklına bu noktada aynı cümle geldi. İyi de kaç kişi gireceğini biliyordunuz siz. Yani dışarıdan sızmalar yok ki EBA sisteminin içine. Hadi hep beraber yüklenelim, EBA'yı çökertelim falan diye. Kaç öğrencinin olduğu, bunların ne kadarının online eğitim sistemi içinde yer aldığı, kaçının okula devam ettiği biliniyor. Kaldı ki bilinmeli de zaten. Bu sizin göreviniz. Hani İçişleri Bakanı'nı hatırlatmıştık ya, bu bir rica değil. Sizin görev tanımınız. Siz bunu bileceksiniz, buna uygun şekilde hazırlık yapacaksınız. Ne zaman? Arada geçen, pandemi döneminde geçen, Mart'ın sonundan itibaren kapatılan okullarla birlikte arada geçen, parmakla sayalım ki hani kafasında hiç yer bulamayan da anlasın. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında 5 ay boyunca, Eylül'ü geçtim Eylül'ün 20 gününü. 5 tam ay boyunca siz hiçbir şey yapmadan yayıldınız. Bakın bu kadar gönül rahatlığıyla söylüyorum. Hiçbir şey yapmadan yayıldınız. Niye biliyor musunuz? Çünkü ortaya çıkan gerçeklik bize bunu anlatıyor zaten. Sizin burada yapmaya çalıştığınız hikaye günü kurtarmaktı, talimat beklemekti. Yani Türkiye'yi tek başına yöneten kişi, iki dudağının arasından çıkacak cümleye hasret kaldığınız, görev tanımını belirleyecek insan ne diyecek diye baktınız. Beklediniz, hep beraber dediniz ki bir dakika ya, dur bakalım, belki aradan bir tuğla daha çeker. Ne bileyim, yani şu denebilir Türkiye'de, dördüncü sınıfları sevmiyorum, çıksınlar. Olabilir mi? Vallahi olmaması için hiçbir sebep yok. Emin olun. Yani bunu çok abartılı bir cümle olarak görmeyin. Yarın bir gün böyle olmayacağının garantisi yok. Şu söylenebilir insanlar. İlk dördü sevmiyorum. Salla bunları ya. Salla. Bunları başta bir Kur'an kursuna yollayalım. Ondan sonra da imam hatiplere belli bir yerden Bunları vidalarız, oradan devam ederler. Olmaz mı? Bugüne kadar böyle oldu. Bu hazırlıkların yapılamadığını biz dün gördük. Ve denildi ki dün bize, bir kez daha aynı cümleyi okuyayım. Yani EBA'daki yoğunluk, çökme değil, kesinlikle öyle düşünmeyin. Bu bizim için olumlu bir haber çünkü inanılmaz bir talep var. Bakın bu bir indirim kampanyası değil. Bu eğitim. Üstelik bizim bundan 96 yıl önce kabul ettiğimiz tevhid-i tedrisat yani eğitimde birlik yasasıyla bütün yurttaşlara eşit olarak sunulacağı belirlenen milli eğitim. Yani burada talep falan yok. Burada alıcısı belli, satıcısı belli bir sistem var. Ve siz beceremiyorsunuz. Yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Bu kadar net. Ve çıkıp burada da yurttaşa atılan sorumluluk, çocuklara atılan sorumluluk, çok talep vardı, çok yoğun girdiler. Biz de o yüzden yapacak başka bir şey bulamadık. Dedik ki tamam be birader, ne yapalım, bu da böyle oldu. Ama bu da böyle oldu diyerek içinden çıkabileceğiniz bir şey değil ki bu. Çünkü eğer çıkmaya çalışırsanız bu oluyor. Dünyanın çok büyük sitelerinde kimi zaman duraksamalar, aksamalar oluyor. Bakın Sayın Bakan, sizinki bir internet sitesi değil. Önce bunu kafamıza bir sokmamız gerekiyor. Yani bu alışveriş yaptığınız, kredi kartınızın üzerinden, sizin talebinizin dışında para çeken bir alışveriş sitesinden bahsetmiyoruz burada. Böyle bir durum yok. Ya da sizin online arkadaş siteleriyle kıyaslayabileceğiniz bir durum yok. İnsanların özel anlarını, özel günlerini paylaştıkları, arkadaşlarımla deniz keyfi dedikleri, fotoğraf paylaştıkları bir siteden de bahsetmiyoruz. Bu uzaktan eğitimle bir ülkenin çocuklarının kaderinin belirlenmesi üzerine onun için düzenlenmiş bir sistemin sayfası. Anlatabiliyor muyum? Yani sizin bunu yapma şansınız yok. Siz bu lafları söyleyemezsiniz. Şu anda arkadaşlarımız bu çalışmanın içindeler. Böyle söylüyor Sayın Bakan. Ve diyor ki bu altyapı giderek daha da güçlenecek. Güçlenecek mi? Çöktü diyorum, çöktü. Çöktü. Burada güçlenecek bir şey yok. Var ya da yok aşamasındayız biz. Sıfırla bir arasında. Çünkü eğitimi aksi takdirde düşünemeyiz biz. Oysa bugün Türkiye yönetenlerin temel bakışı tam da bu işte. Yani bir şey oluyorsa biz yapıyoruz. İyilik bizden. Kötülük daha önce de bir yayında konuşmuştuk. Kötü olan ne varsa sizin yüzünüzden. Siz yapamıyorsunuz. Ya çok fazla insan girmek suretiyle çok affedersiniz EBA'yı tıkıyorsunuz. Ya da mesela sağlık sisteminde olduğu gibi siz Covid'den kaçmak için uğraşan bir grup hekim, hemşire, sağlık çalışanı, hasta bakıcı falan bir kapının arkasına geçip yurttaşların girmesini engelliyorsunuz. Bugün Yeni Şafak gazetesinde, iktidara göbek deliği kadar yakın gazetede mesela, dün yaşanan o rezalet, önceki gün ama dün medyaya yansıyan o büyük rezalet, Ankara Keçiören Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde yaşanan, hasta yakını olan saldırganların, o sürünün, güruhun, sağlık çalışanlarına saldırısı haber olarak yok biliyor musunuz? Bakış bu çünkü. Talep çok yoğun ya. Peki o zaman şöyle bakalım Sayın Bakan. Mesela sağlık sistemindeki aksama içinde talep çok yoğun o yüzden yetişemiyoruz diyebilir mi Sağlık Bakanı? Sizin bakışınıza göre demeli. Oysa hastalık öyle bir şey değil. Mesela pandemi koşullarında insanlar öyle yaklaşmıyorlar olaya. Çok fazla hastalanıyorsunuz kardeşim. Hastalanıp geliyorsunuz sistem de çöküyor tabii. Bunu deme şansınız yok. Böyle bir hakkınız da yok. Böyle bir haddiniz de yok bir öne geçelim. Çünkü sizin görev tanımınız tam da bununla uğraşmak. Bir ülkedeki insan sayısı belliyken, o ülkede eğitime giden, eğitime devam etmek zorunda olan insan sayısı belliyken, bir ülkede sağlık açısından risk grubunda olan insan sayısı belliyken, siz bu sözleri söyleyemezsiniz. Sağlık Bakanı da söyleyemez. Hani dün saldırı ihtimaline kadar, ihtimaline, olasılığına karşı kendini koruyor demişti ya, biz de sabah burada konuşmuştuk, bu nasıl bir saçmalık diye. Dışarıdan çünkü açın ulan o kapıyı diye bağırıyordu bir güruh, bir iç sürüsü. Ama ona rağmen Sağlık Bakanı bu kadar söyleyebilmişti. Sizin de kusura bakmayın ama yüzünüzde gevrek bir gülümsemeyle kurduğunuz bu cümle, yani bu bizim için olumlu bir haber cümlesi, utanç verici bir cümle. Gerçekten. Ama sadece size ait değil. Emin olun bugün Türkiye'nin yönetilme tarzının özeti gibi bu cümleleriniz. Ben size farklı alanlardan da örnek vereceğim. Mesela bugün Türkiye'de siz Sağlık Bakanı çok fazla göz önündesiniz. Evet ama çok fazla göz önünde olmasına rağmen arazi olan bakanlar da var. Mesela bu ülkenin Kültür ve Turizm Bakanı nerede? Bütün sanatçılar onu merak ediyorlar. Öyle ya, yani pandemi koşullarında tiyatrolarını açamayan, konser salonlarına gidemeyen, insanlara sanatını sergileyemeyen bütün sanatçılar şu anda açlık seviyesindeler. Herkes tiyatrolarını peşi sıra, birbirinin ardı sıra takır takır kapatmaya başladı. Çare yok, çare yok. Duran giderler, yani olağan sistemik giderler ödenemeyecek durumda. Elektriği, suyu, oradaki insanların maaşı, çalışanların falan. Yani sadece iş sanatı sergileyememek değil, sanatı sergileyecek zemini kaybedebilmek. Oysa siz istiyorsunuz ki bu tıkanmalarla, hani Milli Eğitim Bakanı diyor ya, dünyanın çok büyük sitelerinde de oluyor bu diye. O zaman isterseniz mesela kültür alanında dünyanın çok büyük sitelerine gidelim. Nasıl sitelerine gidelim? Mesela bazı ülkeler sanatçılarına bu dönemde yaşayabilmeleri için nasıl bir olanak sundular? Bunun üzerinde konuşalım mı? Mesela Almanya hükümetinin çıkardığı 6,5 milyar euroluk paketi konuşalım. İnsanların, çünkü çok belliydi bu zaten, ortadaydı. Öngörülerle mücadele ediliyor bir yandan da pandemi koşullarında. 6,5 milyar euroluk bir paketle sanatçısının en azından şu süreçte yaşayabilmesi için bir destek oluşturmasından söz edelim mi? Benzer bir şeyin Hollanda'da, Fransa'da yapılmasından. Hani bizim yurttaşlarımız çok yaşadığı için o ülkeleri örnek veriyorum. Ama siz arazisiniz. Siz yoksunuz ortada. İnsanlar tiyatro kooperatifinin başlattığı bir çabayla, bir çalışmayla bağıra bağıra diyorlar ki tiyatrolarımız kapanıyor ya. Ya konser veremiyoruz kardeşim biz. Üstelik saçma sapan şeyler yapıyorsunuz. Sanatı sevmediğiniz için. Altını 3 kat çiziyorum. Bakın bir daha söylüyorum. Sanatı sevmediğiniz için. İnsanları görmezden geliyorsunuz ve biz ölüyoruz. Hekimlerin söylediğine ne kadar benziyor değil mi? Yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz diyorlar ya. Yönetemiyorsunuz, her alan tükeniyor. Ve bu tükeniş öyle bir noktaya geldi ki sizin başka kurtarırınız kalmadığı için suçlama boyutuna geçtiniz. Yani sizin yüzünüzden böyle oluyor demeye başladınız. Tükeniyorsunuz olabilir ama siz kendi yüzünüzden yaşıyorsunuz bunları. Mesela bütün bunların dışına çıkacağımız başka bir alan. Ortaya çıktığı zaman çok büyük başarılar anlatan bambaşka bir bakan var. Oysa Türkiye tek tek bütün dünyadaki, üstelik Türkiye'nin de anlaşmalı olduğu kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili ard arda açıkladığı raporlarla ekonomide büyük bir kopuş yaşıyor. Sadece son bir yıl içinde. Yani çok basit bir şey. Bu yılın Eylül başından 2019'un Eylül başına kadar 12 aylık dönem içinde sadece Amerikan doları karşısında. Bakın bunu hesaplamak çok kolay. Birinin sayısını alıyorsunuz, diğerinin sayısını alıyorsunuz. Aradaki yüzdelik bölüme bakıyorsunuz. %44 değer kaybetti Türk lirası. Sadece Amerikan doları karşısında. %44. Şimdi televizyon ekranına çıkıp şu yüzsüzlüğü yapmak kolay tabii. Maaşını dolarla mı alıyorsun? Dolar kredi borcu mu var? O zaman ne konuşuyorsun, ne tatava yapıyorsun deme şansınız var. Ama Türkiye'nin ithal ikameci politika izleyen, yani aldığı bir takım ara ürünlerle mamul hale getirip onları yurt dışına sattığını bilen insanlarız biz. Bunu öğrenmek de çok zor bir şey değil. Yani biz girdi olarak, dolara ağırlıklı olarak, dolara dövize bağlı ithalat yapmak zorunda olan bir ülkeyiz. Hal böyle olunca doların artışı ister istemez çividen don lastiğine, ekmekten iğneye kadar her şeyi etkiliyor. Kiraları etkiliyor mesela, inşaat maliyetini etkiliyor. Daha önemlisi Türkiye'de bir gruba sunulan imtiyazı çok etkiliyor. Otoyolları, köprü geçişlerini çok etkiliyor. Durduğu yerde para ödemek zorunda olduğumuz sistemin o ayrıntısını. Ama burada bakın Allah var, hakkını teslim etmek lazım. Yani Hazine ve Maliye Bakanımız, kendisinin tabii bir de farklı konumu var. Şöyle bir durum yaşıyor çünkü o. Aynı zamanda Türkiye'yi tek başına yöneten kişinin damadı olduğu için ona fazla böyle efelik yapan da çıkmıyor. Haliyle o çıkıp diyor ki mesela dün açıklanan rakamlar eşliğinde Türkiye'de diyor mesela tüketici güven endeksi yükseldi. Yükseldi mi? Evet yükseldi. Bir önceki aya göre %3.2 arttı hem de. Vay çok iyi. Ama ardından bir ekleme yapıyor. Diyor ki arttı ama bizde bir takım küçük ufacık yani küçücük düzenlemeler yaptık. Şimdi önce bu endeks nasıl hesaplanır onu bir düşünelim, bilelim. Çok zor bir şey değil, merak etmeyin, çok basit anlatmaya çalışacağım size. 12 aylık dönem içinde hane halkının, Hane halkı ne demek? Bir ev içinde yaşayan, hanenin içindeki herkes. Hani hesaplanan, eskiden bizim çocukluğumuzda anne baba iki çocuk diye hesaplanırdı bu. Şimdi üç çocuk biliyorsunuz söyleniyor. Diyelim ki beş kişinin, dört kişinin, beş kişinin. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum beklentisi, işsiz sayısı beklentisi, tasarruf etme ihtimaline ait alt endekslerin aritmetik ortalaması ile hesaplanır. Sayın Bakan çıkıp dedi ki, biz şey yaptık da yani işsiz sayısı beklentisiyle tasarruf etme ihtimali var ya, çıkarttık biz onları. Niye? Yani öyle daha iyi olacak endeksimiz. E tamam, çıkarttın, çok güzel bir şey yaptın ama siz dediniz ki bunun yanına genel ekonomik durum beklentisi, maddi durum beklentisi, dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesine yönelik alt endeksler. Nasıl yani? İşte yani dayanıklı tüketim mallarına. Ha, geldik mi tek kişinin söylediği şeye? Türkiye'de sanki sadece konuşacak şeyimiz bu kalmış gibi insanlara bu kadar buzdolabı makinesi, buzdolabı üretiyoruz, bu kadar bulaşık makinesi üretiyoruz diye saatlerce neden anlatıldığını anladınız mı şimdi? Çünkü endeksin içinde, yani siz artık işsiz sayısı beklentisi, önümüzdeki dönemde işsizliğin ne kadar olabileceğine yönelik beklentiyi görmeyeceksiniz. Aynı şekilde tasarruf etme ihtimalinizi görmeyeceksiniz ama bunu göreceksiniz. Ve böyle bakarsanız endeks bir önceki aya göre %3.2 artıyor, %82. Ama biliyor musunuz? Bu endeksler hesaplanırken 0 ile 200 arasında hesaplanır. Ve 100 orta bir rakamdır. 100'ün üstü olumlu beklentiyi, yani güvenin arttığını, 100'ün altı güvenin düştüğünü gösterir. Yani amiyane tabirle yırtıp kafanıza da geçirseniz değişmiyor ki, bu başarısızlığı gösteriyor. Üstelik bu başarısızlık hesaplama yöntemindeki değişime rağmen bir başarısızlık. Şimdi ben size soruyorum hepinize. Bakın bugün sadece bu kadarcık yayında, yani 20-21 dakikalık, 22 dakikalık bir yayında size anlatmaya çalıştığım şey, insanlara iletmeye çalıştığım şey tam da bu işte. Ya kardeşim, bundan söz ediyorsun, eyvallah. Sistemi değiştiriyorsun, eyvallah. Hepsi tamam, eyvallah. Ama sen kendine ait bir düzende bile yaptığınla, anlattığınla ortaya bir şey çıkartamıyorsun ki. Burada ortaya çıkan şey sağlıklı değil. Yani ortaya çıkan şey yine bir başarısızlığa hitap ediyor. Onu gösteriyor. Ve şimdi çıkıp insanlara diyorsun ki, hayır sen başarısızsın. Neden? Çok kalabalık girmek suretiyle, affedersiniz, EBA'yı tıkadın. Evet, sağlık, çok hastalanıyorsunuz. Çok, çok kalabalıksınız. Yalan mı, duymadık mı bunu? Türkiye'yi yöneten kişi çıkıp söylemedi mi bunu? Yani siz tedbirleri uygulamıyorsunuz. E sen uyguluyor musun? Giresun'da miting yapıyorsun. 100 bin üye kaydedeceğim diye parti toplantısı yapıyorsun. Ayasofya 350 bin kişiyi açtım diye bangır bangır anlatıyorsun insanlara. Sen uyuyor musun? Hayır, ama benim uymamam durumu değiştirmez ki. Sen uyuyacaksın. Neden? Benim zorunluluğum ne? Çünkü sen yurttaşsın. Sağlıkta durum bu. Kültürde durum, çok tiyatro yapıyorsunuz. Yani bir sürü tiyatro açtınız. Evet, insanlar seyretsin diye ambak seyredemiyorlar. Ama iyi, benimle alakalı değil ki, salgınla alakalı. Kapat onları. Ya zaten çöküyor. Yardımcı olacak mısın? Hayır, yok öyle bir paketimiz. Bizde öyle bir paket var ki 12 milyar dolar açıklanıyor. Çarpan etkisiyle 650 milyara çıkıyor. Nasıl olduğunu kimse bilmiyor. Deminki hesaplama yöntemiyle. Aynı belirsizlik o hesaplama yönteminin içine de dahil edildiğinde aynı noktaya getirilip dayanılıyor. Ve bütün bunların sonunda Milli Eğitim Bakanı gönül rahatlığıyla çıkıp diyor ki, bir dakika kardeşim, hiçbir şey yok. Siz kalabalık giriyorsunuz. Ondan sonra da sistem tıkandı diye carlıyorsunuz. Yapamazsınız mı? Yapamazsınız. Sizde hata. Benle bir alakası yok bunun. Siz yapıyorsunuz. Daha doğrusu siz yapamıyorsunuz. Sorum şu. Hani dedim ya, benim bir iddiam var. Bu dün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sözleri aslında Türkiye'nin nasıl yönetilemediğinin itirafı gibi. Bakın ben sadece 4 bakanlıkla ilgili konuştum. Bunları çoğaltmak mümkün. Aynı şeyi mesela Çalışma Bakanlığı ile ilgili söylemek de mümkün. Asgari ücret üzerindeki yükten bahsediliyor. Şu anda o kısa çalışma ödeneğine insanlar razı. Günlük 68 lira. Ya delirir insan, delirir. Günde 39 lirayla yaşamaya mecbur ediyorlar insanları. Bunu uzatıyorlar kafalarına göre. İstediğiniz alandan tutun, dış politika ile ilgili Dışişleri Bakanı'nı koyun karşınıza. İçişleri Bakanı'nı daha bu hafta konuştuk. Hangi bakanlığı istiyorsanız, icracı bütün bakanlıkları koyun, Ulaştırma Bakanlığı'nı koyun, hepsini. Ama Türkiye yönetilemiyor ki. Çünkü Türkiye yönetilemediği anlaşıldığı anda yöneticiler tarafından şöyle değerlendirilen bir ülke. Bende suç yok ki. Bunlardan 83 milyon insan. Çok kalabalık hareket ediyorlar. O zaman geldiğimiz yer şurası. Yani bakanlarla konuşmanın bir manası yok. Çünkü onları oraya kimin oturttuğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla hani onlara bir şey söylemek gerçekten bir şey sağlamayacak. Hiçbirimizin hayatında bir şey değiştirmeyecek. Onları oraya oturtan kişiye şöyle mi desek acaba? Ülkenin bir kısmından vaz mı geçseniz acaba? İnsanların bir kısmını, hani daha önce söylemiştiniz ya, sevmiyordunuz %50'sini. Acaba o %50'yi dışlasanız mesela? He? O %50'yi dışlasanız daha iyi yönetilebilir mi? Yani ülke 83 milyon değil de atıyorum 40 milyon olsa mesela, bütün bu sistem daha mı iyi yürüyecek? Kuşkusuz hayır. Çünkü iş oy almaya geldiği zaman o 83 milyon insana muhtaç olduğunu söylüyorsunuz sürekli. Yani %50 artı 1 ile seçilebileceğiniz bir görev uydurdunuz kendinize. Saçma sapan bir sistem. Ve o insanların sizi seçebilmesi için bunlara mahkumsunuz. Ama işinize gelmediği zaman bağırıp hakaret edebileceğiniz, aşağılayacağınız, şiddete maruz bırakacağınız insanlar değildir bir ülkenin yurttaşları. Anayasal hakları vardır. Eşitlik hakları, evrensel insan hakları beyannamesi eşliğinde dünya üzerinde her yerde kullanacakları hakları da vardır. Ama siz anayasal sorumluluğunuz gereği görevinizi yapmak zorundasınız. Son 10 gündür kaç bakanla ilgili kaç kez konuştuk artık ben de şaşırıyorum. Gerçekten artık bunun toparlanacak bir yönü kalmadı. Gerçekten. Başarısızlık bireysel anlamda, tekil olarak da önümüzde acayip belirginleşmiş bir şekilde duruyor. Hakikaten Türkiye yönetilemiyor artık. Türkiye kendi başına böyle hani bir sel içinde sağa sola çarpa çarpa giden devrilmiş kocaman bir ağaç gibi şu anda. Her yere çarpıyoruz biz. Çarptıkça birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Acımadı ki, acımadı ki diye bağırıyorlar. Ama emin olun acıyor. Artık insanlar geçim sıkıntısı bir yana geleceklerine ilişkin bütün beklentilerini kaybediyorlar. Ve bu kayıplar eşliğinde siz utanmadan diyorsunuz ki güven endeksi yükseliyor. Güven endeksinin içini değiştiriyorsunuz. Tıpkı EBA'nın içini değiştirdiğiniz gibi, eğitimin, kültürün içini değiştirdiğiniz gibi. Bunları yaptıktan sonra sağlık sistemindeki çalışanlara yönelik saldırıyı da Yeni Şafak'ta yaptığınız gibi göz ardı edebilirseniz eğer, bence güllük gülistanlık ülke bundan sonrasını yönetmekte sanırım hiç kimse zorlanmayacaktır. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki dünyanın bir yerinden, üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bir adım öteye geçiyoruz ve diyoruz ki bakmayacağız da. Çünkü böyle bir ülke çekilmez bir ülke olur. Herkesin birbirine benzediği, herkesin aynı şeyi düşünüp aynı şekilde yaşadığı bir ülke. Gerçekten saçma sapan bir yer olur. Bizim farklı hayallerimiz var ama aynı ülke için, bizim ülkemiz, vatanımız için. Kimimiz ayaklarımızı burada yere basıyoruz, kimimiz çok farklı gerekçelerle, eğitim, iş, aşk, macera, bir şeylerle yurt dışında. Ama Türkiye deyince aynı anda hepimizin burnunun direği sızlıyor. Ve istiyoruz ki farklılıklarımızı bilerek konuşalım. Çünkü konuşmazsak ayrılacağımızın farkındayız. Oysa bundan kurtulmak mümkün. Birlikte hareket ederek. Bu yayın sürmeli, benim de katkım olmalı ama nasıl olmalı sorusunun cevabı. Buyurun. Patreon.com'da Ünsal Ünlü hesabına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Büyüteci tıklayın. Geldiğiniz yer benim kanalım. Abone olun. Bunu özellikle rica ediyorum. Parasız pulsuz bir şey hem de. Yan taraftaki zili de tıklarsanız hatta yayınlar başlamadan haberdar da olacaksınız. Yeni bir düğme var bu arada. Çok yeni değil ama katıl diye bir düğme. Nasıl kullanılacağı YouTube sayfamın girişinde bir video ile belli. Küçük katkıları isterseniz iletmeniz için. İstemezseniz hiçbir önemi yok. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atmakta. Katkı iletmenin başka yollarını öğrenebilmek için kullanabileceğiniz başka bir yöntem. Ama bütün bu yöntemlerin ötesinde hiç değişmeyeni bizim için en muteber olanı. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabilmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra Umarım periskopta da sorunsuz bir yayın için burada olacağım ben. Gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.